أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ebu Bekir Efendimiz As-Sıddık radıyallahu anh'ten öğreniyoruz. Bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, insanların en hayırlısı kimdir?" diye sordu. "Ömrü uzun olup ameli güzel olandır." buyurdu. Adam yine, "Peki insanların en kötüsü hangisidir?" Aleyhissalatü vesselam, "Ömrü uzun ve ameli kötü olan kimsedir." Yeni doğan çocuklara yapılan duaların, bu hadisten öğrendiğim kadarıyla yarım yamalak olduğu açık. Yani uzun ömürlü olmasını herkes istiyor, aman ömrü uzun olsun, yaşı uzun olsun. Hatta böyle törenler düzenliyor insanlar yeni doğan bebekler için. Fakat ömrü uzun olup ameli güzel olanlar insanların en hayırlısı iken, ömrü uzun olup ameli kötü olanlar da insanların en kötüsü durumunda. Bundan sonra inşallah dualarımıza ömrü uzun ama amelleri güzel olsun bölümünü ekleyelim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselama, "Kıyamet günü Allah katında derece bakımından kulların hangisi daha üstündür?" diye sorulunca, sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı çokça zikredenler." buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolundaki mücahitten de mi üstündür bu tür insanlar?" denilince, buyurdu ki, "Kırılıncaya ve kana boyanıncaya kadar kılıcını kafirlere ve müşriklere sallasa da, Allah'ı gündemde tutan, yani zikredenler, derece bakımından şüphesiz ondan daha üstündür. Çünkü öğrendiğimiz kadarıyla zikir ve lezikrullahi ekber diye hatta namazdan oruçtan daha kapsamlı, daha genel bir ifadedir. Yani sabah ve akşam, gündüz ve gece bütün zaman birimlerinde, alış ve veriş, duruş ve yürüyüş bütün hareket birimlerinde, mekanın her bir biriminde Allah'ın Rab ve İlah oluş gerçeğini gündemde tutmak ve ona göre hareket etmek manasına zikir, elbette hayatın önemli ama gerçekten çok önemli bir bölümü ama sadece bir bölümü olan cihattan, yani kafirlere ve müşriklere karşı kırılıncaya, kana boyanıncaya kadar kılıcını sallamasından elbette daha önemli, derece olarak daha üstündür. Ebu Ümame'den radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, duaların hangisi daha makbuldur?" diye sorulmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Böyle bir soruya cevap olarak, "Gecenin son yarısında ve farz namazların sonunda yapılan dualar daha makbuldur." Estağfirullah. Nasıl da büyük bir açığımız ortaya çıktı. Gecenin son yarısında dua edeceksiniz. Kalkacaksınız. Tam uykunun derin zamanı. Öyle değil. Bu bizim kafamızda şartlandırdığımız gece mantığına göre, değilse anlayabildiğim, öğrendiklerimden edindiğim bilgiye göre, gecenin son üçte birinde insanların uykusu hafifler ki, Allah çekemeyeceğimiz yükü yüklemez, o zaman kalk deniliyorsa, dua et deniliyorsa, namaz kıl deniliyorsa, Allah'ı gündemde tut, kitap ve sünnetle beraber ol, hem de rattilil Kur'an'ı tartıyla yavaş yavaş manaya nüfuz ederek, Kur'an'la beraber ol deniliyorsa, bu aslında bizim en kolay yapacak zamanımız demektir. İsterseniz deneyin, şöyle şartlanın önce, anlayın, ben gece kalkacağım, hayır ama gece daha kolay olacak, daha rahat olacak, daha huzur bulacağım, ama ben geceye göre bir hayat programı yaşayacağım deyin. Ama tabii, ben sizin amalarınızı anlıyorum, yani sizin gününüz, gündüzünüz zaten gece yarısında bile bitmiyor. Onu şöyle bir, bir buçuk saat sonra, hatta ikiye yaklaşacak kadar bir dönemde bitiyorsa, siz ondan sonra da gecenin son üçte birinde kalkacak ve dua edeceksiniz. Öyle değil. Siz güne erken başlayın. Dolayısıyla gece erken olsun. Yatın, uyuyun, Allah'ın huzurunda dinleneceğinize inanın. Üstelik, Aleyhissalatü vesselamın bir başka beyanından öğreniyoruz. Kim ki, hatta yatsı namazını kılmış yatmışsa bile, hem de sabah namazına kadar uyanmamış, sadece sabah namazına uyanmışsa, o adamın kulağına şeytan işemiştir. Bir başka rivayette, eğer ki bir adam gece uyumuşsa, onun üzerine şeytan üç düğüm vurur, yat, uyu, rahat et der, Ama o kişi gece uyanır Allah'ı zikreder. Mesela Bismillah, Sübhanallah, Allahu Ekber derse düğümün biri çözülür. Eğer abdest alırsa diğeri çözülür, bir de namaz kılarsa öteki de çözülür. Söyleyin, şeytan düğümüyle kulaklarımız bilmem şeytanın ne haline gelmiş bir ortamda, elbette gecenin son üçte birinde uyanık ve dinç ve diri olmak imkanını çoktan kaybetmişiz. Ebu Abdullah Tarık bin Şihab radıyallahu anh'ten öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tam da ayağını bineceği hayvanın üzengisine koymuş bir vaziyetteyken bir adam hangi cihadın sevabı daha çoktur diye sordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır buyurdu. Ona hakaret etmektir filan şeklinde ekler yapmaya yetkimiz yok. Hak söyleyeceğiz, doğru söyleyeceğiz, adalet söyleyeceğiz ama haykırmak biçiminde, yani ezilmeden, şahsiyetli ve güzelce söyleyeceğiz. Yani Kur'an'ın ifadesiyle Musa aleyhisselamdan istenen biçimde leyyin bir ifadeyle, yani yumuşacık da söylesek ama yine doğruyu güzel söyleyeceğiz. Tabi sadece zalim idareciler karşısında güzel söylemek değil görevimiz. Her zaman hakkı söyleyelim, her zaman adaleti söyleyelim ama güzel söyleyelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şöyle sormuşlar. İnsanların cennete girmelerine en çok sebep olan şey nedir? Aleyhissalatü vesselam, Allah'a karşı takvalı ve güzel ahlaklı olmaktır. Yani yolun tarifini Allah'tan almak, o ne dediyse onu kabullenmek, Allah'ın dediği gibi hareket etmek, ahlakımızı Kur'an'a dayandırmak, peygamber gibi olmaya çalışmaktır. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şey nedir diye sorulunca da, insanın ağzındaki dili ve cinsel organıdır buyurdu. Cabir radıyallahu anh'ten bir adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, insanların en bilgini kimdir? Buyurdular ki, insanların ilmini kendi ilmine katan kimsedir. İlmin peşinde olan herkes, her ilim talebesi ilme açtır. Tabi söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, söylenen ortamda asr-ı saadet olunca, burada en bilgin ya da ilim ya da ilmin katılması ya da her ilim talebesi ilme aç olan insanlar sözüyle, siz o günün ilim anlayışına tekrar müracaat edin lütfen. Çünkü eğer bugünkü gibi olsaydı, bir adam en bilgin olacaktı, fizikçi gibi fizikçi, kimyacı gibi kimyacı, astronot gibi astronom gibi astronomici, tıp tahsili yapan gibi tabip ya da mühendis gibi mühendis ya da doktor gibi doktor, piyasada yaşanan bütün meslek sahiplerinin bilgisi kadar, herkes kadar piyasayı bilen, her mesleğin erbabı kadar o ilimden haberdar olan kişi anlaşılacaktır. Söyleyin, olur mu böyle? Ama insanların en alimi, insanlardaki ilme de muhtaç olduğunu bilen, herkesteki ilimden kendisine de pay ayrılsın diye uğraşan, kim Kur'an'dan ve sünnetten ne biliyorsa, kim Allah'ın insanlara gönderdiği bilgiden ne kadar nasip sahibi ise, işte onların nasiplerinden de pay almak için uğraşan, Kur'an bilgisini geliştiren, sünnet bilgisini artıran, insanlardakileri de elde etmeye çalışan insanlardır. Hatta siz bu konunun anlaşılması için isterseniz aleyhissalatü vesselamdan sonra hadisleri kendilerine rehber edinen insanların ilimlerini nasıl da artırmaya çalıştıklarını, hatta bir hadis öğrenmek, bir ilim öğrenmek için Yemen'den Şam'a, Bağdat'tan Mısır'a yolculuklar yaptıklarını yeniden hatırlayın. Böyle birisi gider, peygamberden bir ilim öğrenmek, yani hadislerden bir hadis öğrenebilmek için bir adamı, sahabeden birini ziyarete uğrar da, hele otur bakalım der. Beraber bir yıl yaşarlar, sonunda mesler üzerine meshin adabını, sünnetteki erkanını anlatır da, bunun bir ilim olduğunu beyan ederdi. Siz isterseniz, Kur'an ve sünnetle, Allah'ın ve Resulünün bize lütfettiği, bize bahşettiği, bize veriverdiği, izzet ve ikram olarak sunuverdiği ilimlerin kimlerde ne kadar olduğuna bakın, sizde olmayanlara sahip olanlara gidin de onlardan ilim öğrenin. Eğer ki ben çevremde hiç kimsenin ben kadar bildiğini görmüyorum, şeklinde bir inancınız varsa ya da eğer ki çevrendeki insanların bildiklerine güvenin yoksa acaba doğru mu biliyorlar değil mi diyorsan istersen senden önce yaşayanların ilimlerine müracaat et. Yani ben ulaşabildiklerim adına söyleyeyim. Mesela Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud veya İbn-i Mace Darimi'nin veya sen İbn-i Hibban'ın ya da İbn-i Huzeyme'nin, İbn-i Ebi Şeybe'nin veya Abdurrazak'ın kitaplarına müracaat ederek aleyhissalatü vesselam'dan intikal eden ilimleri almaya çalışın. Hatta konuyla ilgili Ebu Hureyre Efendimiz'in enteresan bir tespitini hatırlıyoruz. Bir gün çarşı pazarda olanca ciddiyetiyle avazı çıktığı kadar hey insanlar, ey alışverişle ömür tüketenler, haberiniz olsun ki Medine mescidinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin mirası dağıtılıyor. Siz istemez misiniz? Ona muhtaç değil misiniz? Hadi isterseniz diye her biri koşarak gider. Dükkanını kapatıp gider. Hatta kapatmadan gider. Ya da birine emanet edip gider ama herkes mescide. Biraz sonra Ebu Hureyre Efendimiz olayın neticesini bekler ve orada durup gelenler ya sen öyle dedin ama orada ne miras vardı ne miras dağıtımı filan diyen olunca peki ne gördünüz diye sorar toplananlara, gidip gelenlere, başına toplananlara. 3-5 kişi bir yerde, 5-10 kişi bir yerde toplanmış ya Kur'an'dan bir sure ya bir hadis üzerinde konuşuyorlardı. Ama siz bilmiyor musunuz der peygamber. Dinden başka, imandan başka, vahiyden başka bir miras bırakmamıştı. Ben de sizi ona göndermiştim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.